الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Dersimizi bir defa okuyalım. Yani çok kısa bir ders ama ehemmiyetli olması hasebiyle mütelali geçecek inşallah bugün. Üstad Hazretleri Münazarat isimli eserini Osmanlı'nın son döneminde, yani 1909-10 yıllarında Meşrutiyet'in de ilanının hemen akabinde Doğu bir sistem değişikliği olduğundan dolayı bu bize ne getirir, ne götürür? Acaba dinimize bir zarar mı gelir? Çünkü 600 yıl madiyen devam eden bir saltanat var. Ondan evvel de Selçuklular, Abbasiler ve Emeviler. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hilafet 30 sene 6 aydır diye buyuruyor. Bak 30 sene 6 aydır. Dört dörtlük hilafet. Hakkıyla sevk ve idare Kur'an-ı Kerim'in tayin ve tabir ettiği şekilde 30 sene 6 aydır. Emeviler halifelik yapmadılar mı? Abbasiler, Osmanlı sultanları da halife değil miydi? Hilafet vardı değil mi? Ama bak dört dörtlüğü hakkıyla adaletin takip edildiği zaman ve dönem itibariyle 30 sene 6 aydır. Yani Hazreti Hasan Efendimiz'in 6 ay hilafetine kadar hakkıyla sevk ve idare mükemmel gelmiş. Yani bir nevi adaleti mahsa, tam adalet uygulanmış. İzafi adalete daha sonra gidiliyor. Ondan sonra bu iş tekrar saltanata dönüyor. Ta ahir zamana kadar. Osmanlı'nın sonuna kadar saltanat üzere sevk ve idare kendini gösteriyor. Yani bizim ecdadımız 600 yıl bu saltanatla bu dünyayı idare etmiş. Ondan evvel de bu saltanat hakeza devam ediyor. Fakat saltanat birden meşrutiyete dönünce bu geçiş dönemlerde ciddi manada arızalar oluşuyor zaten. Allah'ın da böyle bir kanunu var. Yani kainatta keskin çizgiler yoktur. Kainatta Cenab-ı Hak sistemi, sevk ve idareyi oval tabiri caizse şekle benzetirsek, yani yumuşak geçişlerin nasip olduğu dönemlere zamanlar yaratmıştır. Mesela gece birden gündüze dönmez. Dönerse adaptasyonda zorluk çekeriz. Şimdi tabii birden saltanattan meşrutiyete inince, yani demokrasiye bir nevi geçilince, seçim meselesi için içine girince, yıllarca babadan oğula devreden idari sisteme alışan bu nesil, yani 600 yıl düşün kaç nesil değişmiştir, en az 10 nesil, 12 nesil değişmiştir ortalama olarak bakarsak, bu sisteme alışmış. Bunların birden yani meşrutiyete geçmeleri çok zor ve müşkül olmuş. Doğunun beyleri, ağaları, paşaları, müderrisleri, meşayıkları ve ulemaları itiraz etmişler. Yani bu sistemde din elden gidecektir. Maneviyatımız zayi olacaktır. Adeta ülkeyi Hristiyanlar abluka altına alıp sek ve idare edecektir endişeleriyle geçmiş sisteme uygun hareket etmeye, gelecek sistemi de tenkit etmeye çalışmışlar. İşte Muazzez Üstadımız Doğu'yu gezerek, Doğu'nun tekkelerini, zaviyelerini, medreselerini, mescitlerini, ağalarını, beylerini, paşalarını ziyaret ederek, eski hal muhal, ya yeni hal ya izmihlal deyip, onlara bir ufuk, bir ışık gösteriyor. Ölen de ölünmez. Cenab-ı Hak böyle bir sistemi mer'iyetten kaldıracak. Bu sistem miadını doldurmuştur. Saltanatın ömrü tükeniyor. Dolayısıyla gidenle gitmeyin, yeni doğan çocuğa sahip olun. Gerçi bu çocuk diyor, durum ve vaziyet itibariyle, mahiyeti itibariyle yaşlanan ihtiyar gibidir. Osmanlı yaşlanmış, saltanat yaşlanmış, ihtiyarlanmış, bak dökülüyor. Maddeten bile ülkeyi sevk idare edemiyor. Dış borçlar Avrupalıların yavaş yavaş değil mi, ülkeyi zapturapt almasına vesile olmuş. Çocuk da netice itibariyle doğan çocuk 2 yaşına kadar ayağa kalkmaya bilmez. Ağzı burnu affedersiniz akar. İhtiyar gibidir yani. Her ne kadar çocuk bu noktada ihtiyara benzerse de siz çocuğun yanında yer alın diyor üstadımız. Çünkü çocuk kemale, ihtiyar zevale gidiyor diyor. İhtiyarın soru nedir? Zeval, ölüm. Çocuğun akıbeti ihtiyarsın, kemaldir. Yani dolayısıyla o zaman üstad hazretleri onların anlayacağı tarzda meşrutiyeti anlatmış. Çok mükemmel anlatmış yani. Hep onları ikna etmiş. Şimdi İşte bu dökülme esnasında, kırılma esnasında az bir zayiattan kurtulunsun diye Muazzez Üstadımız doğuyu vilayet vilayet geziyor. Şu eseri onların sorduğu sorulara cevap niteliğinde tarif etmişti. Bunun adı münazarattır. Bunun konusu tepeden tırnağa o zamanki sistemi anlatıyor, onların entegre olmasını temin ediyor Muazzez Üstadımız. İsyanı bir nevi engelliyor yani. Şimdi arkadaşlar, İmam-ı Gazali buyuruyor ki, bir ahlak, müsbeti olsun, menfisi olsun, bir insana sirayet etmişse, o ahlakın ondan çıkması çok zor ve müşkildir diyor. Hatta şöyle bir misal de veriyor. Bu idarecilerimiz için önemli bir misaldir. Mesela bir alışkanlığı 4 yıl mı edilmiş? 4 yıl. 4 yılda onun müsbetini yapmadığı müddetçe söz olarak düzeldiğini, yeni sisteme adapte olduğunu söyler. Vicdanı da buna evettir. Ama fiilen dönmesi mümkün değildir diyor. 4 yılda müsbetini yapmadığı müddetçe dönemez diyor. O alışkanlık perdeyi hafif bulur, ince bulur, nükseder çıkar. Hatta bununla alakalı bir mesele anlatırlar. Cemaat toparlayın, onu da anlatayım. Oflular iyi horon oynarlar, oflular. Böyle bir oflu harika horon oynuyor. O zaman ofta en mühim davetlere, düğünlere, merasimlere bunu çağırıyorlar. Diğerleri ondan sonra devreye, bir numaralı, yani şey oynayan, horon oynayan o. Yaşı da adamın 50'ye gelmiş. Ama maharetli bir insan, zeki bir insan, ekibi kadrosu var. Bakmış, horon oynamakta bir hayır yok. Ahirete bir yatırım ortaya çıkmıyor. Kabinin ucu da görününce, bir de bir dünya var. Demiş ya, meslekte hayır yok, ben gideyim bir şeyha mürid olayım. Bari biraz maneviyatımızı kuvvetlendirelim diye ekibiyle beraber gitmiş, bir şeyhin rahleyi tedrisinde oturmuş. Zeki ve kabiliyetli olduğundan dolayı kademe kademe merhalelere geçerek halife makamına geliyor. Şeyh ölünce posta oturuyor. Bu defa horona giden ekibiyle, kadrosuyla bu adam evrada ezkara gidiyor. Yani maneviyat noktasında insanların imanını süslemek, kemal erdirmek için hizmet ifa etmeye başlıyor. Ama bu da bir miktar sürmüş. Belki 10-15 yılda böyle devam ediyor. Belki horonu 30-40 yıl oynamış var. Bir gün yine böyle bir derse sohbete giderken uzaktan horon sesi geliyor. Gelince diyor ki halife, uşaklar kollarıma girin, ayaklarım kayıyor. Oynayacak yani. Utanmasa oynayacak. Çünkü ses duydu orada. Yani alışkanlık çok zor. Bak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam müthiş bir insan. Ahir zamandaki dini mübini İslam'ın, Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği en yüce davanın bu dünyaya yerleşmesi için tavzif edilmiş bir insan. Eşref-i mahluka, halife-i ruh-i zemin, asen takum üzere yaratılmış en nadide insan. Ashab-ı kiramı terbiye ediyor. İman ediyorlar. Cehaletten, ırkçılıktan, kabilecilikten dönüyorlar. Ama Medine-i Münevvere'de bir olay vuku buluyor. Basit bir olay. Yani o kabile kendi ekibini çağırıyor, bu kabile kendi ekibini çağırıyor. Eski cehalet usulü tekrar mücadeleye başlama anında barış oluyor. Daha yeni döndü. Bak mesela sahabeler, bazıları putperestlikten döndü. Puta tapıyorlardı değil mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne yaptı? Bir müddet kabir ziyaretini yasakladı. İman ettiler işte, bunlar sahabe. Resul-i Kibriyan Aleyhisselatü Vesselam'da has adamları, özel yetiştirilmiş insanlar. Niçin kabir ziyaretini yasaklıyor? Putperestlikten yeni döndükleri için kabristan'da yakışıklı bir taşa veya bir kabir taşına rastlarlar da eski ahlak nükseder diye bir müddet yasaklıyor. Sahabelere yapıyor bunu. Ne zaman o güzel huy onlara yerleşiyor? Yapıları özelliğine geçiyor. Damarlarına kadar sirayet edince serbest bırakıyor kabir ziyaretini. Niye? Bundan sonra mahsuru yok, gidebilirsiniz. Alışkanlık yerine bunlar girdikten sonra ama. Halbuki Muazzez Üstadımız defaten diyor kalveref edip kal bir otu kökünden söküp çıkartmaya deniyor ki onun neslini devam etmesi mümkün değil. Ama buna rağmen insan insandır netice itibariyle, yani alışkanlığı terk etmesi çok zordur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam en fazla müşkülat çektiği noktalardan biri de alışkanlığın terkidir. Mesela sosyolojik açıdan incelemişler. Kenarda Hristiyan, Yahudi kabileler var, milletler var, devletler var. Yani devlet kurmuş Kenarda çevrede neler var? İmparatorluklar var. Ve bunlar kültürleri bunlardan daha ileri. Hristiyanlar var. En azından bir hak dine yani yarım yamalak bile olsa inanıyorlar. Dinin onlara gitmesi, yani onların içinden böyle bir zatın çıkması daha makul görünmüyor mu? Niçin Hicaz'ın cahil Arapları içerisinden Cenab-ı Hak onu nasip edip dini orada yerleştirmeye ezelde karar veriyor? İşte bunda da bir incelik var. Diyor ki İslam alimleri burada, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam o Hicaz Araplarına gönderilişinin sebebi, bunların bütün çirkinlikleri, bütün kusurları, yanlışlıkları tamamı kendi işlerinden çıkmış. Putperestlikleri dahil kendi işlerinden çıkmış. Bir hastalık dahilden çıkarsa izalesi kolaydır. Hariçten gelen bir düşüncenin, hariçten gelen bir ideolojinin silinmesi çok zordur. Dolayısıyla dışarıdaki diğer milletler başka fikirlerin, düşüncelerin, dillerin tesiri altında kalmışlardır. O medeniyetten yerinden ikam etmek çok zordur. Alışkanlıklar terk edilmez. Bunların bütün çirkinlikleri ve sefaletleri kendi içinden çıktığından ilk yazıyı Peygamber Efendimiz yazmış, hak din yazısını tutmuş. İşte burada da bir incelik var. Üstadımız da öyle buyuruyor. Mesela bir Vahhabilik, dahilde çıkan bir cenah olması sebebiyle izalesi kolaydır diyor. İslamiyet potası içerisinde çabuk erir diyor. Ama komünizm gibi, faşizm gibi, kapitalizm gibi başkasının tesiriyle, başkasının güdümü altındaki bir ideolojinin girmesiyle çıkması çok zordur. Girmesi kolaydır, çıkması çok zordur yani. Bu sebepten dolayı orada da bir sır var. Yani bütün cehaletleri kendi kendilerinden çıkıp, kendi kendilerini harekete geçirdiklerinden dolayı ilk yazıyı, harici yazıyı diyelim, Peygamber Efendimiz yazmış aleyhisselam, o yazı tam tutmuş. Bakın, Mekke-i Mükerreme'de bir tane münafık yok. İlk nifak nerede başlıyor? Medine-i Münevvere hicretten sonra başlıyor. Ve kimden çıkıyor? Başka dinin tesiri altında kalan insanlar nifakın birinci derecede müsebbibi oluyorlar. Bunda da bu sır var yani. Şimdi Üstad Hazretleri o zamanın insanlarına meşrutiyeti anlatıyor. Meşruiyet olarak anlatıyor. Arkasına da bu eserin arkasına Osmanlı ve İslam aleminin o düştüğü perişan halin sebeplerini telifat olarak koymuş. Bu tavsiye ettiği kaide ve kurallar bir altın bilezik gibidir, bir şablon gibidir. Her yere yakışır ve gider arkadaşlar. Yani bunu biz meslekimiz açısından düşünebiliriz. Sanat açısından düşünülebilir, ticaret açısından düşünülebilir. İdareci kendi açısından düşünebilir, bir talebe muvaffakiyeti açısından bakabilir. Bir dava adamı davasını tekevün ettirme açısından da bakabilir. Bir devletin idari sistemi ve kalkınması açısından da bakılabilir. Fakat biz ortadan böyle hayattan üstad misali veriyor ve dikkatlice bir mütalaa edelim. Ondan sonra da hakikaten ciddi manada kendi işlerimizde, yetki ve selahiyetlerimizde bize bir açılım meydana getirecektir. Üstad'a hakikaten ayrı bir minnettarlık duyacağız, dua edeceğiz inşallah. Önce bir okuyalım. Zindan atalete düştüğümüzün sebebi nedir? Ha bu tembellik, bu sefalet, bu perişanlık zindanına niçin düştü bu Müslümanlar, İslam alemi? Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk-i matiyesidir. İşte himmetiniz şevke binip mübarezi hayat meydanına çıktığı vakit en evvel düşmanı şiddet olan yeis rast gelir. Bunları mütahale edeceğiz. Bir defa okuyalım. Kuvve-i maneviyesini kırar. Siz o düşmana karşı la taknatu kılıcını istimal ediniz. Sonra müzahametsiz olan hakkın hizmetini yerini zapt eden meylü tefabuk istibdadı hücuma başlar. Himmetin başına vurur, atından düşüttürür. Siz kûnû lillah hakikatını o düşmana gönderiniz. Sonra da ileri müteselsiledeki tereddübü atlamakla müşebbeş eden aculiyet çıkar. Himmetin ayağını kaydırır. Siz vasbiru ve sabiru ve rabitüyü siper ediniz. Sonra da medeni bir tab olduğundan insanın kendisi embriyo cinsinin hukukunu muhafazaya ve hakkını onlar içinde aramaya mükellef olan insanın amalini dağıtan fikri infiradi ve tasavvuri şahsi karşı çıkar. Siz de hayrun nas, enfeuhum linnas olan mücahidi âli himmeti mübarezesine çıkarınız. Sonra başkasının tekasülünden görenek fırsat bulup hücum edip belini kırar. Siz de alallahi la gayrihi fel yetevekkelil mütevekkilun olan hısn-ı hasini himmete melce ediniz. Sonra da aciz ve nefsin itimatsızlığından neşet eden, tefviz ve işi birbirine bırakmak olan düşmanı gaddar geliyor. Himmetin elini tutup oturtturur. Siz de la yadurrukum men dalle izehtedeytüm olan hakkati şahikayı üzerine çıkarınız. Ta o düşmenleri o himmetin damenine eteğine yetişmesin. Sonra Allah'ın vazifesine müdahale etmek olan dinsiz düşman gelir. Himmetin yüzünü tokatlar, gözünü kör eder. Siz de istakım kema umirt ve la tetemmer ala seyyidik olan kar aşina ve vazife şinas hakikati gönderiniz. Ta onun haddini bildirsin. Sonra umum meşakkatın anası, umum rezaleti yuvası olan meydur rahat geliyor, himmeti kaydeder, zindan-ı sefalete atar. Siz de leyselil insan illa masa olan mücahide âli cenabı o celladı sakhara gönderiniz. Evet, size meşakkatte büyük rahat var. Zira fıtratı mütehiç olan insanın rahatı yalnız say ve cidaldedir. Konumuz bu. Bunu inşallah böyle kademe kademe mütala edelim bugün. Bunu hakikaten herhangi bir vasıflı veya iş sahibi, dava ruhunu taşıyan veya hedefi olan ideal insanın ezberleyip hayatında tatbik etmesi lazım. Ezberlenecek bir hakikattir yani nazara verdiği şeyler üstadımızın. Bir pentatlon sahası gibidir yani. Yani biz ne kadar ideal bir proje yaparsak şeytan da o kadar bizimle meşgul oluyor. Maddi manevi hiç fark etmiyor yani. Gayretli, çalışkan, faziletli, fedakar insanların hasmıdır ve düşmanıdır. Yani 7000 yıla yakın da bunun tecrübesi vardır. Çok peygamberlere zelle mahiyetinde kusurlar ve mesuliyetler işletmiştir. Biz onun için çok kolay ve suhuletli oluruz. Ama Üstad Hazretleri'nin burada nazara verdiği konularla manen güçleşiyoruz. Birlik ve beraberlik ruhi ise bizim ona mağlup olmamızı engelliyor. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Şimdi okuyalım. Zindan atalete düştüğümüzün sebebi nedir? Bu tembellik, sefalet, zavallılık dünyasına bu İslam alemi Müslümanlar veya şu halimiz, genel yani özel her türlü açıdan bakabiliriz. Niçin düştük? Ha, çıkma sebepleri, kurtulma sebepleri, çareleri de nedir? Cevap. Hayat bir faaliyet ve harekettir. Hayatın temelinde ne vardır? Faaliyet ve hareket vardır. Bak üstadımız münazaratta buyuruyor. Münazaratta. Güneşin hareketi cazibe içindir. Cazibe istikrarı manzumesi içindir diyor. Güneşin kendi tarafında dönmesinin sebebi nedir? Bir çekim gücü oluşturmaktır. Kim neyin etrafında dönerse onun cazibesini oluşturur. Bakın bugün siyaset gündemde değil mi? Herkes siyasetin etrafında ne yapıyor? Müthiş şekilde feveran ediyor, dönüyor. Niye? Reylerin cazibesini oluşturacak adam. Rey çekecek yani, vazifedir. Yapacak, icap ediyor bu. Şimdi yani makamın etrafında dönen, onun cazibesine takılacak, onu çekecektir. Bir talebe diplomanın etrafında ne kadar dönerse, takdirname o kadar, diploma o kadar ne yapar? Kolay çeker. Bir tüccar, ticaretin ne kadar hamiyetli, ne kadar fedakar, ne kadar cehd ve gayretli olursa, o da ne yapacak? Ticareti çekecektir. Yani umumi bir kaide. Hayatın temelinde hareket var. Hepimize öğretmişlerdir. Hayatın birinci özelliği nedir? Hareket ve faaliyettir. Hareket olanın hayatı vardır. Hareket olmayan hayatı yoktur. Şu kitabın hayatı var mıdır? Varlık açısından vardır. Vardır bak. Vücudu var. Vücudu neye bağlıdır bunun biliyor musunuz? İçerisindeki atomların muntazam ve mükemmel hareket ve sevk idaresine bağlıdır. Onlar mükemmel harekette sevk idarede bulunmasa, bir o atomları muntazam hareket ettirmese, biz bu kitabı kitap olarak göremeyiz. Birbirlerimizi seyredemeyiz. Bir bahara doyumla bakamayız. Bir manzaraya ibretle ne yapamayız? Bakıp tefekkür edemeyiz. Bütün mahlukatın Vücudu olsun, hayatı olsun. Temeli nereye dayanıyor? Hareket ve faaliyete dayanıyor. Fıtratın kanununda bu var. Bakın. Kelamın kanununda da bu var. Kur'an'ın kanununda da bu, da, bu var. Leysel insan illa masa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Fıtrat da kainatta çalışmaya emrediyor. Gayrete talimat veriyor. Kelam-ı ilahi de çalışmanızdan başka bir şey yoktur derken Müslümana çalışmayı emrediyor. Fıtratın kanunu da aynı, kelamın kanunu da aynı, dinimiz de aynı. Paralellik. Şimdi hayat bir faaliyet, harekettir. Su. Suyun hayatı neyle kaimdir? Hareket ve faaliyetle. Hareketli su temizdir. Akan su temizdir. Duran su bulanır. Kudret peyda eder, mikrop yuvası. Bak işte, duran suyu Allah'ın verdiği ceza. Duruyor musun? Bulandırır. Bulandırırım diyor. Demir hareket ve faaliyet içerisindeyse demir paslanmaz. Çelikliğini muhafaza eder. Makine parçalığını korur. Ama duran demir paslanır. Rağan tutar. Dokunursak tatanoz olur. Onun gideceği yer ateştir. Bazen ateş sudan daha güzel temizlik yapar. Bakın şimdi. Duran insanda olmayan hastalık kalmaz. Deney. Şu cemaat şurada bir ay otursa bitti şimdi. Hakikaten hareket. Asıl hastalığı nedir? Hareketsizlik diyorlar. Bakın tıp uzmanları bunu söylüyor. Günde bir saat yürüyün diyor. 45 dakikadan aşağıda düşmeyin diyor. İşte fıtratın kanununu söylüyorlar zaten. Üstad da öyle buyuruyor. Hayatın temelinde faaliyet ve hareket var diyor. Şimdi duran suyu bulandıran Allah, duran demiri paslandıran Cenab-ı Hak, duran bir cemaate ideal bir hedef gösterir. Duran cemaati muvaffak eder mi? Duran Müslümana prim verir mi? Durmak Allah'ın kanununda mahsurludur yani. Bir sorumluluktur. Bizi mesuliyet altına sokar. Çalışan kim olursa Allah ona prim veriyor. Hristiyan çalışsa da onu muvaffak ediyor bakın. Şimdi hayat bir faaliyet harekettir. Şevk ise matiyesidir. Anladık yani hayatın, bütün hayatların, bütün hayatların, yani ticari hayat olsun, siyasi hayat olsun, efendime söyleyeyim, dava hayatı olsun, dinin hayatı olsun, tebligatın hayatı olsun, sanatın, ticaretin, hepsinin hayatı neyle kayımdır? Hareket ve faaliyetle kayımdır. Peki, hareket ve faaliyeti tetikleyen nedir? Niçin insan hareket ve faaliyete geçer? Hangi sebeple faaliyetin hareketini muhafaza eder? Şevk olacak. Evet. Şevkte olmazsa hareket ve faaliyet olmaz. Bugün bu cemaat buraya derse geldi. Niye? Hareketi niye yaptık? Şevk var. Gidip istifade edelim. Birbirimizin sevabından iştirakimizi alalım. Bir manevi dua olursun. Mübarek gece de yakındır. Bakın şimdi. Bizi harekete getiren bu şevktir işte. Allah'a yakın, Allah'ın sevdiği, değil mi? İtibar ettiği bir kul olma noktasında Allah'la kul münasebetini kurmak için bir vesile bulduk. O şevk bizi buraya getirdi. Şevk ise matiyesi, taşıyıcısı şevk. İşte himmetini şevke binip, bir de himmeti anlatıyor. Himmet nedir? İnsanın idealidir. İnsan hedef ve gayesidir. Kimin himmeti milleti ise o yalnız başına küçük bir millettir. Bak, ufak suda boğulmayalım arkadaşlar. Büyük suda boğulalım ki desinler ne yapsın bu adam ya? Okyanus. Çaresi neydi? Ama bir derede boğulursak ayıp olur. Bakın bizim ecdadımıza ne demişler evlatlarına? Sakın ha atlarınızdan inmeyesiniz. İndiğiniz an işiniz bitmiştir. Sultan Abdülhamit Han'a sormuşlar. Niçin yıldızı yaptırdın Dolmabahçe Sarayı dururken? Oradan devlet idare edilmez demiş. Evet. Yoksa yıldız Fuzuli. Koca bir ne var? Daha evvel yapılmış. Dolmabahçe Sarayı var. Oraya girmiş bak. Oradan devlet idare ediyor. Osman Bey ölürken oğluna ne diyor? Oğlum Bursa oradadır diyor. Ben oraya defnedeceksin diyor. Ölürken bile ne yapıyor? Hedef gösteriyor. Ecdadımız bu. Muazzez Üstad'ın kaşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükselen içinde evladım yanıyor. İmanı tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı, evladımı kurtarmaya koşuyorum diye Üstad'ın talebesi duramaz. Koşan Üstad'ın talebesiyiz. O yaşta koşuyor. Hapishanede, Eskişehir hapishanesinde lise mektebinin raks eden, dönen kızlı erkekli çocuklarına pencereden bakıp ağlıyor. Ağlıyor arkadaşlar. Dışarıdaki mi içeridekini ağlar? İçerideki mi dışarıdakini? Mahpus. dışarıdakilere ağlıyor. Yani şu garip tecelliye bakın. Başkasının günahına ağlayan adam diyor ya. İşte himmetinin şevkir. Himmet çok önemli. Ben Kur'an'ın demiş muazzez üstadımız sönmez, söndürme bir nur olduğunu bu cihana ilan edeceğim demiş. İki hayatım iki elim almışım, meydan-ı mücahede yatılmışım. Tek hayatlar karşıma çıkmasın diyor. İki hayatını göz önüne alan çıkabilir. Tek hayatlar karşıma çıkmasın. Bu şekilde yola çıkmış ve davasını muvaffak etmiştir. Bizim hemşerimiz var Necip Fazıl Kısaköy'de, Allah rahmet eylesin. Tohum saç diyor, çıkmazsa toprak utansın. Üstadın bir nevi hayatını anlatmış sanki. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey yedi yedi küheylan, koşmana bak sen. Çatlarsan doğuran kısrak utansın. Eski çınarkinin Noel ağacı, dallarda iğreti yaprak utansın. Ustada kalırsa bu eşsiz yapı, onu sürdürmeyen çırak utansın diyor. Ustamız böyle. Çırak da ona yakışır halde olacak inşallah. İşte himmetinin şevke binip mübarezi hayat meydanına çıktığı vakit himmetledik dünyanın bir numarası olacağım. Sanatımda, ticaretimde, idaremde, davamda, dava ruhumda mesela. Düşündük ya. O zaman şeytan da ne yapıyor? Bu himmete göre tavır alıyor. Sen dünyayı mı hedefledin? Ben de ona göre sana hile, huda ve vesveselerle yaklaşacağım. Himmet büyük oldu mu? O da ne yapıyor? Yani çalımını, aldatmasını, efendim söyleyeyim, büyük tutuyor. Yani hedefini büyük tutuyor. İşte ümmetinin şevke binip mübarezi hayat meydanına çıktığı vakit en evvel düşmanı şiddet olan yeis rast gelir. Şeytanın ilk defa önümüze attığı hile vesvesedir. Yeis. Yeisten vurur vesveseyle. Yeis verir bize. Bak, ümitsizlik. Yani sen kim? Türkiye'yi kurtarmak kim? Sen kim dünya çapında projelere imza atmak kim? Otur aşağı, bu iş sana mı düştü? Yeis, ümitsizlikten bizim takatımızı keser. Bu yeis diyor Üstad Hazretleri, öyle bir bela ki milletlerin, devletlerin seratan, kanser denilen dehşetli bir belasıdır. Bir insana, bir topluluğa yeis girdi mi, bir millete düşmanın girmesine lüzum yoktur diyor. Yeis mani her kemaldir. Her mani şeye, her kemal şeye mani olan yeistir. Ve şeytanın da Müslümanı ve dava adamını bakın çevirmek için ilk attığı hile şüphe yeis. Oradan vurdum işi bitirir. Peki kendisi yeise düşer mi? Hiç düşmemiştir yeise. Kendisinde o ahlak var ha. Herkesi yeise düşürür. Kendisi yeise düşmez, ümitsizliğe düşmez. Ama bize o dersi verir. Kalbimizde lümme-i şeytaniden üfürür. Yani sen bu işi yapamazsın. Bu iş sana düşmemiş. Takatın gücün yetmez. Otur. Şimdi İsa Aleyhisselam'a rastlamış. Biz bugün bir yerde bu mevzuyu nazara verirken Şahade Hocam buyurdu ki aynen dedi bu mesele İncil'de geçiyor değil mi hocam? Yani İncil'i mevcut İncil'de görmüş hocam. Bakın. İsa Aleyhisselam'ın önüne geçiyor şeytan. Ne diyor biliyor musunuz? Her şey Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle midir? Üstad bunu anlatıyor Mesnevi Nuri'ye. Evet. Kendini bu yüksek yerden at, bak nasıl öleceksin diyor. Ya demiyor bu İsa Aleyhisselam'dır, peygamberdir, masumdur, mahfuzdur, ismet sıfatı vardır, ben şeytanım, beni tanır. Hileme, endişeme, şüpheme, şey etmez, film vermez. Ya tutarsa diyor. Kabiliyetli adam, peygamber, ya tutarsa. Kendi işini yapıyor, Allah'ın işine karışmıyor. Bak, vazifesini yapıyor. Kabul ettirmek kime aittir diyor. Bir de o anlama gelir. Şeytan öyle diyor. Ama biz iki defa anlatıyor. Adam kabul etmezse bundan ne köy olur ne kasaba diyor. Ne kümdini küm veriyor. O peygamberin ayağını kaydırmak için mücadele ediyor. Bir gün 40. hocama bir tanesi gelmiş demiş hocam. Bu Yahudiler adam olmaz. Hiç adam ona yok bunların içinde bir tane var ama birkaç tane var. Yeter demiş. O delildir işte. Yani. Bir oldu hepsi de olur. Yani mizana göre, mizaca göre ilaç vermek lazım. Delikli değneğin atmazı olmaz. Arkadan bakan göz uydurmalı, insanoğlunun gammazı olmaz, özüne bakıp söz uydurmalı demiş adam. Delikli değneğin, delik değneği dedikleri şey yani tüfek. Vurmaz olmaz. Arkadan bakan göz uydurmalı. İnsanoğlunun gammazı olmaz. İnsan illa avlanır. İlle bir açık kapısı vardır. Özüne bakıp söz uydurmalı. Atayet, itaat vermeyin diyor üstadımız. Yeis rast gelir. Kuvve-i maneviyesini kırar. Siz o düşmana karşı la taknatul kılıcını istimal ediniz. Ümidinizi kesmeyin. Şeytanın birinci derecede darbe vuracağı nokta yeis. Ümidimizi kırar. Kendi yeise düşmez ama bizi çok yeise düşürür. Dolayısıyla ona verilecek en güzel cevap manevi takviye nereden geliyor? Ayet-i kerimeden geliyor. La taknatu. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeden yolunuza devam edeceksiniz. Nokta-i istinadı çok kuvvetlidir. Arşimet öyle değil. Nokta-i istinad bulsam küre-i zemini yerinden oynatırım. Demek ki kaldıracı öyle bulmuş. İnsan nokta-i istinad bulsa küre gibi işleri çevirebilir diyor. Müslümanın arkasında mükemmel bir nokta-i istinad var. Sağlam bir dini var. İnancı, itikadı var. Bir de muamelatı sağlam olursa hayırlısından inşallah küre gibi işleri çevirebilir ecdadımız gibi yani. Sonra müzahametsiz olan hakkın hizmetin yerini zapt eden meyli tefevvuk istibdadı hücuma başlar. Şimdi 100 kişi yüksek bir idealle, hedefle yoluna devam ediyor. Şeytan bir darbe vurdu. 3 kişiyi, 5 kişiyi, 10 kişiyi götürür. O dava adamına bir çizgi atar. Ama Cenab-ı Hak yarayı tedavi eder, yola devam eder. Şeytan da hilesine devam edecektir. Mücadele olduğu müddetçe şeytan hile ve kurdayı esirgemeyecektir. İşi o. Yolundan çevirecek ya insanı. Muvaffak etmeyecek. Dedik yani bu ders her yere şablon gibi yakışır. Her yere, her şeye uygundur. İkinci hilesi şu. Normalde Allah'ın davasına hizmet etmekte yer darlığı söz konusu değildir. Niçin? İhlas esas alınırsa, samimiyet esas olursa, rıza ilahi esas olursa bunda yer darlığı yoktur. Bu çok geniş bir okyanustur. Herkese kifayet eder. Peki şeytan niçin bizi birbirimize düşürüyor? Okyanus kadar, dünya kadar geniş olan rıza dairesinden alıyor. Bir makam ve mevki için bizi birbirimizin aleyhine şey yapıyor. Tetikliyor yani. Sen ben gavası. Sen ben davası ve kavgası. O da nedir? İşte şu mevlüt tefevvuk istibdadı hücuma başlar. Ben üstün olayım. Her şeyi benden sorulsun. Her şeyi ben bilirim havası. Mevlüt tefevvuk. Bu oldu mu? Adam bunun için hizmet etti mi? Bunun için gayret gösterdi mi? O noktaya geldiği an himmeti duruyor. Ama Türkiye'yi hedeflemiştik. Dünya hakkında projelerimiz vardı. Şeytan ne yaptı? Yeis'ten vurdu bir darbe. Muvaffak olamadı. Yoluna devam eden dava adamını ikinci bir darbeyle düşürmek istiyor. O da ne? Mevlüt tefevvuk. Yanındaki insanlara üstün olma meyliyle mücadele. Üstün olduğu an hizmet durur. Makamı muhafaza başlar bu defa. Kimse beni geçmesin. Gitti. Büyük hedef gitti. Üstünlük meyli bu. Şimdi arkadaşlar şu 111'dir değil mi size göre? 111 öyle okuyorsunuz. Şunu 3 tane bir yan yana olursa 111'dir. Şimdi bakın şuradaki 100 kıymetinde. Buradaki 10 kıymetinde, buradaki 1 kıymetinde. Şimdi esasında bunun hepsi birdir. Hepsinin özelliği birdir yani. Ama bir çizgi üstünde ittifak edip omuz omuza geldi mi bu 111'dir. 3 tane bir 111 yapan bir manevi güç yükleniyor buna. Şimdi şu mevlüt tefevvuk, ben üstünüm. Her şeyi ben bilirim. Bu üstünlüğü muhafaza etme noktasında şunu küstürse, şunu nazara alması, zavallı bir var ya. Mesela burada ders yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Ayakkabı tutan var, çay yapan var, buranın temizliğini yapan var. Kimse bilmez, tanımaz o garibanları. Peki buradaki hizmetin neticesinin çoğu onlara gidiyor. Nazarda görünmüyorlar. Samimiyetleri benim gibi değil, sizi tenzih ederim. Bizde riya olabilir, bende. Tabaspus olabilir, gösteriş olur, beni bunlar vurur. O zaten görünmeyen biz, şuradaki bir gibi. Ben o görünmeyen insan nazar almayıp küstürsem, sen git kardeş, zaten bir değerindesin. Senin ehemmiyetin yok. Gitti, kaç kaldı burada? 11. Demin 100 okunan kaç okundu? 10 okundu. Bu da küstü gitti kaldı 1. Bak 100 kıymetinde olan bir insan neye indi? 1'e indi. Demek buradaki 100 şuradaki 1'in sayesindeymiş. O dualar var ya, o himmetler, o yalvarmalar. O manevi destekler, o görünmeyen. İşte muvaffakaten esasında biz o. Üstadımız öyle buyuruyor. 600 yıl Osmanlı'yı muhafaza eden sadece askerin dirayeti, şecaati memurun dirayetinden ziyade, yüzlerce yerden, İstanbul'da 500 yerden, semavata doğru giden, arşalara doğru giden Allah Allah sadaları, duaları ve yalvarmalarıdır diyor. Şurada bir Ebu Vefa Hazretlerinin adını aldığı bir semt var. Vefa semti. Değil mi? Bu zat da İstanbul'un fethi için o duaya Resul-i Kibriya'nın ifade ettiği aleyhissalatü vesselam, onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, askeri ne güzel asker, hadis-i şerifine masadak olma noktasında evradıyla, eskarıyla tekke ve zaviyesinde manen destek göndermiş Sultan Muhammed Fatih Han'a. Çünkü sadece maddi tedbirlerle İstanbul'un düşmesi çok zor. Bütün sebepler bir araya gelecek ki o tam hakkını versin. Allah da İstanbul'un Konstantiniyye'yi düşürsün. Bunlar da duasıyla orduya manen destek olmuşlar. 2 yıl sonra Sultan Muhammed Fatih Han diyor ki, Ebu Vefa'yı ziyaret edelim paşalar. Fethi'de onun da hakkı vardır. Bir duasını alalım. Geliyorlar buraya. Dergâhta bir şey, nöbetçi. Oranın da kendine bir adab-ı erkanı var. Fatih'i paşalarla beraber kapıda görünce adam şaşırıyor. Bir efendiyi ziyarete geldik. Fethi'de onun da hakkı var. Diyor, sultanım emrederseniz sizin için müsaade alayım. Giriyor içeride bu Vefa Hazretleri. Efendim diyor, Sultan Muhammed Fatih Han paşalarla beraber zaten ziyarete gelmişler. Bir müddet tefekkür ediyor, tahayyül ediyor. Sonra diyor ki, sultanıma söyleyin, içeriye girmeye müsaade yok. Biz onun ziyaretlerini kabul ettik, başınız üstünde yeri var. Geliyor, sultanım diyor, sizi kabul edemeyiz. Ama ziyaretiniz makbul, makbul, makbul. Ama içeri almaya müsait değil, izin yok. Sultan Muhammed Fatih Han'ın gözlerinden yaşlar dökülüyor işte anda. Görürse lalalar diyor, aşalar diyor. Bu koca Fatih, Konstantiniyye kapılarını açar da bir Allah dostunun kapısından geriye döner diyor. Ve giremiyor. Dönüyor. İçeri geliyor ki hizmetli efendiye durumu anlatar. Yani sultanın gittiğini söylüyor. Onun da gözlerinden de. Onun da böyle sakalından yaşlar dökülüyor. Efendim sultanım gitti. Siz niye üzülmüşsünüz? Diyor bizim de gönlümüz sultanı çeker, içeri girsin. Evradın, ezkarın keyfine, lezzetine varsın. Sonra düşündüm diyor. Bu zevk ve lezzet onu atalete düşürür. Devlet işlerinde tembelliğe düşmesin diye almadım içeriye. Bizdeki ecdadın şeyine bakın, düşünmesin. Evradın, ezkarın zevki ve güzelliği onu celp ve cezbeder de devlet umurunda, devlet işlerinde atalete düşer diye korktum, onun için kabul etmedim diyor. Bu idraki Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin inşallah. Meylü tefavuk dediğimiz üstünlük meyli hücuma başlıyor, himmetin ayağını kaydırıyor. O zaman ne oluyor? Atından düşürtüyor. Peki tedavi ne? Şûni lillah, Allah için bulun. Üstünlük meyli için değil. Vasıflı insanlar varsa gelin beni geçin deyin. Semavata yükselmek isteyenlerin ayakları altında, altına omuzlarımızı koymasını bilmeliyiz. İstikrarla bu hizmet devam eder. İstikrarla memlekete hizmet oluyor ama vasıflı insanların önüne geçmek değil, yaradaki mesafeyi uzatacağız, geliştireceğiz, biz gelişeceğiz ve vasıflı insanlar geldiğinde yerleri, bayrakları onlara bırakmasını bileceğiz. Sonra da ileri müteselsileteki tereddübü atlamakla müşeveş eden aculiyet çıkar. Bak bu da bir hastalık, bu da şeytandan acelecilik. Buradan da bir şey tutturamazsa cemaat yoluna devam ediyor. Muvaffakiyetler geliyor, şeytan üçüncü bir hileyle önümüze çıkıyor. O da nedir? Acele ettirir bizi. Acelecilik kimdendir? Şeytandandır. Acele işlerde hayır yoktur. İnsanın, Allah'ın fıtratın kanunlarına koyduğu bir şeyi meydana getirmekte mertebeler vardır. Merdivenin basamakları gibi vesileler vardır. Her hakkını veremediğimiz bir merdiven basamağı vesilesi yarın ileride önümüze ciddi bir çukur olarak gelir. Mutlaka gelir. Hakkını verdiklerimiz bizi ileride ne yapar? Muvaffak eder. Şimdi bir Amerikalı profesör giderken bir kadın önüne geçiyor. Diyor sayın profesör benim oğlum senin fakültende okuyor. Öğrendin 4 yıl okuyacakmış. Benim bir tek evladım var diyor. Bu bana lazım. 4 yıllık fakülteyi 2 yılda bitirme imkanı yok mudur çocuğum mezun olsun da gelsin bana yardımcı olsun, işine gücüne baksın. Deyince profesöre çok güzel bir cevap veriyor. Var kadın diyor, sen bana cevap ver. Sen oğlun ne olmak ister? Bir ceviz ağacı 30 yılda yetişir. Fakat bir kabak ağacına 3 ay kafidir diyor. Kabak ağacı olmak istiyor, ceviz ağacı olmak istiyor. Ceviz ağacından mobilyalar olur. Değil mi? Yıllarca kullanırız. Fakat kabak ağacından ancak üzüm kasaları, domates kasaları olur. Planyaya bile gelmez. Marangoz işlemez. Çırağına verir. Ondan mobilya olmaz ki abi. 3 aylık yetiştirmeye de belli oluyor. Bak muzları yetiştirdik çabuca. Tadını kaybettik. Avrupa'da ben gördüm. Şöyle şu kadar salatalık var. Yarım metre. Bir tanesi adama bir hafta gidiyor. Ama tadı yok arkadaş. Maddeten büyüttük ama manen küçülttük yani. Hormonlu gıdalarda iflahımız sökülüyor işte. Acelecilik bu. Nereye koysan yakışmıyor. Ama ilimde de böyle, fazilette de böyle, sanatta da böyledir. Hakkını verince kemalini bulmuş olur. Allah bak kainatı 6 günde yaratıyor. Bir anda yaratabilirdi. 6 günde demek 6000 yıl demek asgarisi. Bir gün 1000 yıl itibariyle değerlendirilir. Acülüye çıkar, himmetin ayağını kaydırır. Siz vasbiru ve sabiru ve rabitüyü siper ediniz. Sabretmeyi, sabrı tavsiye etmeyi ve sabit kadem olarak kaymamayı, ayakta durmayı, siperi terk etmemeyi emrediyor. Bakın, şimdi sabretmek Allah'ın bir kanunudur arkadaşlar. Zakkum bile sabretse, bak zehir saçıyor. Sabitmenin mükafatını arıyor. Men sabere, zafere. Uhud harbi, Peygamber Efendimiz, etrafındakiler sahabe. Aynayın tepesine yerleştir 50 okçu sabretmeyip terk ettiğinden dolayı, teknik bir hatadan dolayı Allah peygamberine ve sahabelerine mağlubiyet verdi. Demedi Cenab-ı benim peygamberim bunlar onun davasına hizmet ettiği sahabelerdir. Bunlar mağlup olsa din zarara girecek. Teknik bir hata muamelat noktasında zafiyet Allah'ın fıtri kanununa muhalefettir. Peygamber bile olsa cezayı alıyor. Uhud'da çift zırhın içine girmiş. Zırh kullanıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani Allah'ın kanunlarına uyuyor. Sabretmek de bir kanundur. Sabreden ne yapar? Mükafata gider. Geçen bir yerdeyiz, böyle bir ders okuyoruz. Dedi bir tane sahabi, ben 3-5 arkadaş bir araya geldik. Evet. Yani baktık ki Müslümanlar cemaat cemaat ayrılmışlar. Evet. Biz hepsine kızdık, moralimiz bozuldu. Kimseye tabi olmayan bir cemaat kurduk. Bir doğru bölmüş farkına varmıyor. Ne yap? Hepsine gidiyoruz abi diyor. Kimse daha kimseye ayım yapmıyor. Hiçbirini istifade edemezsiniz dedim ben. Niye dedim? Dedim düşün ki bir çekirdek her gün bir bahçeye geçse. 3 gün benim bahçemde. 4 gün başkasının. Öbür gün başka. Bu çekirdek ağacı olur mu? Olmaz. Kendi çürür gider. Bir tavuk her gün bir yumurtayı geçse. 20 tane yumurta, 30 tane. Hepsini cırt yapar, affedersin. Ama bir yumurta üzerinde 21 gün tutsa keyfi çıkar, bereket versin. Sebatta ve sabırda netice vardır. Mükafat vardır, galebe vardır yani. Baktım, makul karşıladılar. Neyse, bir cemaate dahil oldular sonra. Sonra da medeni bir tab olduğundan, insan yaratılış itibariyle medenidir. Allah insanı hayvanlar gibi yaratmamış. Bakın, yaratılış itibariyle medeni şu demek. Affedersin için hayvanlar. Bugünkü aslan doğduğu zaman ilk aslan gibi yaşamaya mecbur mu değil mi? Bak mecbur. Aslanlar olarak medeniyet açısından 1 santim ileri gidemediler. Taşı yontamıyorlar. Ateşi bulamamışlar. Lisanları değişmemiş. Aynı. Ama bakın şu insanlara. İlk insan elbise giymeyi bilmiyordu. Taşı yontamıyor. Bugünkü insan uzay gemilerine biniyor. İnternette de dünyayı fikren geziyor. Değil mi arkadaşlar? Uzaktan kumandalı beşiklerde sallanıyor artık. Medeni bir tab dediği bu. Yaratılış itibariyle medeni ve bu insan yalnız başına yaşayamaz. Sosyal bir varlıktır. Hayvana göre değil. Onların kendine ait özellikleri var. İnsan bir yaratılış itibariyle medeni olduğundan ebna cinsi nukkunu muhafazaya, madem sosyal bir varlıktır, ekolojik dengeye zarar vermeyecek. İnsanlarla o kuvveti bozmayacak. Bakın dinimizde bunlar çok güzel şekilde tarif edilmiş. Kafire bile kafir demeyin diyor bizim. Niye? Hey, köre hey kör demediğiniz gibi. Kör bir adama hey kör mü diyorsunuz? Hı? Ama söz doğru, adam kör ama eziyet oluyor. Allah eziyetten yasaklıyor. Zimmiye öyle eziyet eden bana eziyet etmiş olur. Ben onun hasmıyım. Devamı da o hadis. Hocam orada soralım. Yani men eza zimmiyen, kim zimmiye eziyet verirse, ederse ben onun hasmıyım diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü kafire bile kafir demek caiz değildir. Bu kadar nezaket kurallar dolu olan bir din getirildi gündemde, öyle yanlış bir şekilde takdim edildi ki bakan Hristiyan ben bu dine nasıl gireyim diyor. Yani. Ama güzel örnekler olmaya başladı elhamdülillah. Demek ki insan medeni bir tabi yaradığı ihtimalle medeni olduğundan kendi hakkını, hukukunu ararken ebnai cinsinin, diğer insanların hakkını, hukukunu korumaya mecburdur. İşte ama bu insanın diyor, amalini dağıtan fikri infiradi, tasavvuri şahsi karşı çıkar. Yani benden başkası bu işi yapamaz düşüncesi tasavvuri şahsidir. Bu iş benden sorulmalı düşüncesi tasavvuri şahsidir. Halbuki cemaat ruhu çok önemlidir. Allah cemaat ruhuna bereket veriyor. Allah'ın eli cemaatin üzerinedir. Yedullahi alel cema. Mesela en fazla yağmur, yağmur rahmettir bakın şimdi. Bak, deniz suyu rahmet değildir. Yağmura rahmet deniyor. Bak denizin içerisinde susuz kalıyoruz, görüyor musunuz? İstanbul'un her tarafı deniz. Ama yağmur yağmazsa suları kullanamıyoruz. Yağmur rahmettir. Türkiye'den fazla yağmur nereye yağar? Niye? Ağaçlar cemaatleşmiş onun için arkadaşlar. Küçük küçük fındık ağaçları, çok da büyük değil. Cemaatleşmiş ya, rahmet oraya gider. Oraya yağıyor yani. Gidin bizim Yozgat taraflarına, Maraş taraflarına. Koca koca çınar ağaçları şimşekten başka bir şey çekmiyor. Yağmur bu tarafa gidiyor. Demek ki yani Kahramanmaraş'ta veya Yozgat'ta koca çınar ağacı olacağımıza Karadeniz fındık ağacı olmak daha hayırlıdır yani. Evet, üstad onu burada nazara veriyor. Tasavvuru şahsi karşı çıkar. Siz de hayrın nas enfa'uhun nas. Hayırlınız, insanlara faydası dokunandır. Olan mücahidi âli himmeti mübarezesine çıkarınız. Sonra başkasının tekasülünden görenek fırsat bulup hücum edip belini kırar. Yani başkasının tembelliği ataleti bize özür teşkil ediyor. Bu da olmaz. Dinimiz bunu yasaklıyor. Herkes tembel dahi olsa biz gayret ve çalışmamızdan şey yapmayacağız. Feragat etmeyeceğiz. Hatta şunu diyeceğiz. Bana biraz daha yük terettüp ediyor. Benim vazifem biraz daha artmıştır. Kötü örnek olamaz hiçbir zaman. Ona karşı siz de alellahi la gayrihi fel yetevekkil mütevekkülün. Allah'tan başkasına güvenme. Allah'a tevekkül ederek git. Çünkü insanlar kayabilir. İnsanlar ölebilir. İnsanlar fanidir. Ezeli bir zata dayan. Davanı ona istinad ettir. Her zaman senin arkanda, her zaman seninle beraberdir. Olan hısn-ı hasini himmete melce ediniz. Sonra aciz ve nefsin itimatsızlığından neşet eden, kendine güven itimadı yok. Elinden bir iş gelmiyor, şeytan oradan vurur. Ya zaten elinden bir iş gelmez, otur aşağı, bu iş sana mı düştü, başkaları var. Bakın mesela, işi birbirine bırakmak olan düşmanı gaddar geliyor. Ben de bu işi yapamam, o zaman kardeşim yapsın, başkası yapsın düşüncesiyle elimizi gevşetmek doğru değildir. Evet, herkes her şeyi yapamayabilir. Ama her bir insan illa bir şey yapar. Onu yapacak, onu esirgemeyecek işte. Herkes her şeyi yapamaz. Herkes bir şey de mi yapamaz? Herkesin mutlaka yapacağı bir şey vardır. Onu esirgemesin ki manevi havuz, şahsı manevi zafiyete uğramasın. Yani sonunda bulunan bir gibi. Ben bir kıymetinde, benim ne değerim var? Yok yok, sen orada dur. Öbür tarafı yüz okutan sensin. Gevşetme. Himmetin elini tutup oturtur. Siz de la yedurrukum men dalle ihtedeytum. Yani başkalarının daletsin, hidayetinize mani olmasın. Bütün insanlar topuğunun gerisinde menfi davransa, yanlış yolda olsa, dalalette olsa dahi yalnız başımıza kalsak biz doğruyu teneffüs etme mecburiyetindeyiz. Kötü ne kadar çok olursa olsun örnek olamaz. Doğru örnek olacak. Olan hakkati şaikayı üzerine çıkarınız ta düşmanın eli, o düşmanın eli o himmetin damenine yetişmesin. Sonra Allah'ın vazifesine müdahale etmek olan dinsiz düşman gelir. Himmetin yüzünü tokatlar, gözünü kör eder. Bir belada, bir de şeytan bizi buradan vuruyor. Yani mesela kabul edeceksen anlatayım diyor adam. Ne ticarette böyle bir şey var, ne de tebligatta böyle bir şey var. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e ne buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam? Ve ma'al Rasul illel belag. Sen benden ücretini tebligat yaptığın için arıyorsun. Ancak peygamberleri tebligat için, tebliğ yaptığından dolayı, tebliğ yapmaları için göndermişim diyor Cenab-ı Hak. Kabul ettirmek için değil, kabul ettirmek bana ait bir vazifedir. Kimse oraya giremez. Peygamberin giremediği bir sahaya biz hiç giremeyiz. Nedir vazifemiz? İrademiz dahilinde bu tebligatta bize düşenin hakkını vermektir. Hakkını. Gerisini Allah'a bırakacağız. Hak neyse maddi manevi vermektir yani. Şimdi mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Cehil'e, bakın ben bir şey anlatayım, Ebu Cehil'e asgari 400 defa dini anlattığını kitaplarımız söylüyor. 400 defa. Niye? Karizmatik lider. Sürükleyici bir adam. İşin içine girerse çok insanları katar. Özelliği var. Kendine has Allah'ın vermiş olduğu meziyetler var. Yani insan var demir gibidir inşaat tutar. İnsan var altın gibidir ziynet eşyası olarak kullanırsın. İnsan var bakır gibi tesisatta vazife görür. İnsan var elmas gibidir liderdir. Hepsini işler. Hepsine eşit muamele adaletsizliktir. Hepsine farklı muamele icap eder. Bu sebepten dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam iki Ömer'den birini ya Rabbi bana nasip et derken diğer Ömer'ler yok mu? Diğer sahabeler yok mu? Mevcutları da var. Dine girmeyen daha başka insanlar var. İkisi çok önemli. Bir hatta bunun oğlu Ömer, diğeri Ebu Cehil. Onun adı da Ömer. Ama Cenab-ı Hak kime nasip ediyor? İmam Ömer'e nasip ediyor. Allah'ın vazifesine müdahale etmek olan dinsiz düşman gelir. Himmetin yüzünü tokatlar, gözünü kör eder. Siz istakım kema umirt ve la tetemmer ala seyyidik. Sure-i Hud beni ihtiyarlattı diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şeyyebetni Sure-i Hud. İşte bu ayet. Ya Muhammed, emrolunduğun gibi dosdoğru ol diyor. Kendinden bir şey katma, bir şey de çıkartma bu dinden. Sana ne emredilmişse onu yapma mecburiyetindesin. İki, bu da bir sözdür ikincisi. Efendiden fazla efendilik taslamak doğru değildir. Bu dini mübin İslam'ı Resulullah nasıl yaymış Aleyhisselatü Vesselam? Onda kanaat edeceğiz. Mesela bir grup müşriklere anlatıyor. Cenab-ı Hak ayet-i kerime indiriyor. Ey Habibim sen inzar etsen de etmesen onlara iman etmezler diyor. Emir var. O anda kimi anlatıyorsa sen tebliğatı yapsan da yapmasan da diyor başkanım onlar iman etmezler. Fakat bu münasebet onlar içindir. Senin için değildir. Üstad o da mükemmel bir izah yapmış. Yani sen diyemezsin. Madem iman etmezler niçin anlatayım? Sen tebliğat yaptığın için benden ücretini alıyorsun. Onlar iman ettiği için değil. Etmeseler de anlatmak mecburiyetindesin. Vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karışma. Müthiş bir şey bu yani. Olan kar aşına, vazife şina sakkatı gönderiniz ta onun haddini bildirsin. Sonra, bitiyor desin biraz kaldı, umum meşakkatın anası, bakın bir darbede buradan vuruyor bize şeytan, asrın hastalığı, umum meşakkatın anası, umum rezaletin yuvası olan meylül rahat gelir. Meylül rahat. Yani bir insan arkadaşlar, bir insan en kolay ölümü donarak ölümdür diyorlar uzmanlar. Ben askerliği Kars'ta yaptım. Nöbette arkadaşlara çok dikkat ederdik biz. Yani o askerlere falan. Hastemendik orada. Aman ha gezin. Sakın sabit durmayın. Nöbette yemek içmek yasak orada serbest. Çünkü donar adam. Kulak memelerinizi, parmak uçlarınızı kontrol edin. Sizi hissettiğiniz zaman doğru içeri girince sobanın yanına. Soba yanıyor şeyde, yemekhanede. Donarak ölüm, uyuyarak gitme gibi oluyor. Aynen bunun gibi balın içerisinde şeytan bize zehri rahatlıkla yediriyor işte. Rahatlık. Asrın hastalığı. Halbuki teknoloji gelişmiş. İmkanlar artmış. İnsanların yani istirahate imkanları da var. Ama bu neyle geçiriyor? Çalışmakla geçireceği yerde rahatlığa kendini veriyor. İşte sıkıntı, ızdırap oradan başlıyor. Tembelliğe itiyor yani. Meylül rahat gelir. Yani evine gidecek, yemeğini yiyecek, haberlere bakacak. Ya bugün derse gitsem mi gitmesem, gitsem dersin yarısı olmuştur, bugün de gitmeyeyim. Psikoloji bu. Hakikaten öyle. Diğerleri de böyle, ticaret de böyle, sanat da öyle. Meylül rahat geliyor. Himmeti kaydeder. Himmet neydi? Ciddi manada planlamaydı, idealdi. Zindan sefalet atar. Siz de leyselin insan illa masa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Olan mücahide Ali Cenab-ı o celladı sakkara gönderiniz. O bizi sihirleyip öldüren var ya, zehirin içine balı yediren Melur Rahat'a bunu gönderin. Bakın, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de çalışmayan diyor arkadaşlar. Fıtrata bakın, duran hiçbir şey yok kainatta. Hiçbir şey yok duran bakın. Bir şey anlatayım da müsaadenizle, çok enteresan. Belki ilk defa duyacaksınız yani. Mesela Cenab-ı Hak duran şeylere hep müeyyide koymuştur. Cezalandırıyor. Dersin başında söyledik ya, duran suyu bulandırıyor. Duran demiri paslandırıyor bakın. Çalışmayan, oturan insanda olmayan hastalığı bırakmıyor. Hastalıkların merkezi oluyor. Herkese. Güneş kendi etrafında dönüyor, cazibe unsuru oluşturup 12 tane gezegen tutuyor. O dönmeyi biraz durdursa veya tenkıs olsa, noksanlaştırsa o cemaatini ne yapar? Fezada dağıtır. Dava adamı durmayı durdursa, gayreti durdursa cemaatini dağıtır. Bu Allah'ın kanunudur. Şimdi mesela zekatın kelime manası tezkiyeden temizleyendir değil mi? Zekat tezkiyeden geliyor, temizleyen. Şimdi Cenab-ı Hak bir Müslümanın, inanan bir insanın parasında tereddüt eden karın, diyelim ki sanatı var, ticareti var neyse, sanat, iş adamı, karının üzerinden bir yıl geçerse onun 1/40'ını zekat olarak verme mecburiyetini değil mi? Kısadan geçelim. Böyle. Peki, zekatın kelime manası da temizleyen. Paranın kiri diyorlar. Zekat malı temizler. Zekatını veren Müslüman sağlam bir Müslümandır. Candan değil ki, maldan vermek daha zor. Mal canın yongasıdır derler. Bakın, Allah fedakarlığı sayarken önce malı takdir ediyor diyor bizim arkadaşlar. Uzmanlar öyle diyor. Maldan vermek daha zordur. Şimdi zekat da madem malı temizliyor, zekatı veren Müslüman sağlam bir Müslümandır. Helalinden kazanmıştır. Helalinden kazandığı parayı nasıl temizler zekat? Yani adam helalinden kazanmışsa malı temizdir. Niçin zekat versin temizlenmesi için? Veya tersinden alalım. Hortumlamış Allah korusun. Yolsuzluktan servet edinmiş. Zekat vermekle kurtarır mı? Temizler mi? Hayır. Temizlerse temizlemesi lazım. Ha bunda bir şey var. Cenab-ı Hak duran mala zekat tereddüt ettiriyor. Duran. Hareketli malla zekat düşmüyor. Bakın hareketli bir şeye zekat düşmüyor. Mal bir, para bir yıl bekledi mi? O manen kirleniyor. Parayı durdurma diyor Allah. Ticarete çevir. Sanata çevir. Çalıştır zekattan da muaf ol. Almam zekatı. Verme. Duran parayı Allah'ın verdiği cezadır bir nevi zekat. Müeyyidedir arkadaşlar. Şimdi bakın Toyota'ya zekat düşmez. Hocam düşüyor mu fabrikaya? Düşmüyor. Tezgahlara düşüyor mu? Bir tezgah kaç liradır bir dokuma tezgahı? Fakat o dokuma tezgahından 5 milyara üzerinde de bir geçine zekat tereddüt ediyor. 50 milyara zekat tereddüt üzerinden bir yıl geçince bak paranın ondan bir tezgah daha alsa gene zekattan muaf. E peki zekat verince fakir fukara ne olacak? Karz-ı Hasen'i işlet, sadakayı işlet, yardımı işlet, hibeyi işlet. Öbür türlü sen zekat verip diyor Cenab-ı Hak, müstehlikleri artıracağına, fakir fukarayı artıracağına, iş yeri aç, sanayiye geç, ticaret yap. Bu insanları dilenci olarak yetiştirme, meslek sahibi yap diyor Allah. Sen de. Ya çok önemli. Yetişmiş. Yani zekat alıp müstehlikleri artıracağına, iş yeri aç, meslek sahibi et, zekattan muaf ol diyor Cenab-ı Hak. Duran şeyden razı değil Cenab-ı Hak. İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. Mücahide aile Cenab-ı Celle'de Sekhar'a gönderiniz. Evet size meşakkatte büyük rahat var. Rahat istiyor musunuz? Meşakkatli işlere girin ki rahat edersiniz. Yemeğin zevkini istiyor musunuz? Aç olun ki ne kadar aç olursanız o kadar yemeğin zevki artar. Yorulun ki rahatın keyfini çıkarasınız. Öyle diyor Üstad. Meşakkatte büyük rahat var. Zira fıtratı müteyyiç olan heyecanlı olan insanın rahatı yalnız hayra cidaldedir. Yani Allah insanın yapısını, fıtratını hareketli faaliyet atomlardan meydana getirmiş. İnsan yapı itibariyle müteharriktir. Hiçbir duran özelliği, nesnesi yoktur. Hücrelerinden tutun atomlara kadar hummalı bir faaliyet. Bunda da müteşekkil insan tembel tembel olursa yakışır mı ona diyoruz da. Öyle diyor. Temellerin, sütunların, hücrelerin, atomların hareketli faal olsun. Sen bununla ayakta dur. Bunda da müteşekkil bir insan atıl atıl otursun ve desin ki bu dava nasıl düze çıkacak, nasıl muvaffak olunacak? Allah bu duayı kabul etmez. Şimdi muazzam üstadımız dersimiz bitiyor. Bu anlamda din nasihattır diye Peygamberimizin emrettiği bir hakikata masada konmuş, bu kadar İslam'ın külliyatını bizim için telif etmiş, okuduğumuz konu da sevk ve idarede, başarıda önümüze gelen engellerin aşılma noktaları. Hangi sebeplerle önümüze geliyor, niçin tıkanıyoruz, nasıl aşılır bunlar? Muazzez Üstad burada bu meseleyi bizim nazarımıza verdi. Nasihatle ilgili bir iki cümle daha söyleyip dersimizi bitireceğim. Şimdi din nasihattir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ama bir kayıt koyuyor. Zarar vermezse nasihattir. Zarar verilecekse nasihatı da taklit ediyor bizim dinimiz. Yani nabzı tutmak, kültüre göre konuşmak. Hatta zamanlamayı da buna göre yapmak çok önemli. Zaman aşılırsa sohbetin tersiri de asgariye iniyor. Bir de nabza göre dedik ya, yani seviyeye göre durumuna zarar vermek, insanları bu noktada ikna edici şekilde konuşmak da belagatın adabındandır. Bir anekdot nakledeceğim. Bostan'da, Gülistan'da geçiyor. Hem de hava rahatlasın. Dersimizi bitireceğiz. Şimdi bir alim zat eskiden o kadar güzel vaaz nasihat ediyor ki artık bunu camilere özel davet ediyorlar. Başkanımın dişine yarar bu anekdot yani. Bir yerde de nakleder. Belki de duymuştu tabii. Tekrarı olacak. Şimdi alışmış kalabalıklara, cemaatlere, yani büyük topluluklara hitap etmeye alışmış, davetle gidiyor, günler evvelden şey alıyorlar, randevu alıyorlar o zaman. Bir gün bir yere geliyor ki camiye, öğle vakti hiç kimse yok. Cami boş. Allah Allah. Şaşırıyor. Başından kaynar su dökülüyor. Vasıflı bir alim. Bir adam gelmiş, tam caminin ortasına oturmuş başkan. Tek adam. Adam da mesleği affedersin at bakıyor, at tımarı diyor, at yetiştiriyor. Seyis. Mesleği o adam. Ama çarıklar canı. Yani gün görmüş bir adam. Şimdi bu alim canı sıkılıyor. Diyor ki kardeşim ben dolu camilere, mescitlere alışmışım diyor. Geldim cami boş. Bir tek sen var, sana vaaz edeyim mi etmeyeyim mi? Vaaz etmeye değer misin? Diyor ki hocam ben ilimden ifandan anlamam diyor. Ben cahil insan. At beslerim, at yetiştiririm, at tımar ederim. Mesleğim seyisliktir. Fakat diyor, ben gitsem tavlamda bütün atlar kalmış, bir tane kaçmış, bir tane at kalmış. Bütün atlar kaçmış, bir tane kalmış. Ben atın arpasını veririm demiş. O ataş bırakmam demiş. Bakmış ki, alim yani adam bir adama, camiye bedel bir adam. Bu adama nasihat ediyorum. Çıkmış kürsüye. Seyis bir adam. Zavallı. 45 dakika benim gibi vaat etmiş. Yani. Sizi yormuş. Adam 45 dakika. En yüksek hakikattan. Halbuki adam hakkı 10 dakika. Avam bir insan. Basit mesele anlat. 45 dakika. Demiş nasıl vaazımı beğendin mi adamı? Demiş ya şimdi kürsüye. Hocam dedim ya ben ilimden ifandan anlamam. Cahilim. Bak besler attım. Ben gitsem tarlamda bütün atlar kaçmış. Bir tane at kalmış. Ben bütün atların arpasını ona yedirip o atı çatlatmam.